أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا. Değerli kardeşlerim, her çarşamba olduğu gibi yine inşallah bugün de klasik dönemin önemli sufi müelliflerinden tabakat sahibi ve birçok eseri olan ve Fütüvvet Risalesini yazarak insanı kamil dediğimiz erdemli insanın davranış kalıplarını anlatan eserini okumaya inşallah bugün de devam ediyoruz. Okuduğumuz her maddenin aslında çok hepimizin çok kolayca bildiği, duyduğu ama tabii ki bunları sadece bilmek için okumuyoruz. Daha çok kendimizi değerlendirmek, gerçekten bu maddeler yani bu davranış kalıpları bizim şahsiyetimizde, kişiliğimizde var mı, ne kadar var, ne kadar yok, bunları değerlendirmek için aslında okuyoruz. İnşallah bugün de birkaç madde okuyarak yine bu çerçevede kendi kimliğimizi, kişiliğimizi, şahsiyetimizi, bu işin neresinde olduğumuzu gözden geçirmeye inşallah birlikte çalışacağız. Evet, sufimiz şöyle diyor. وَمِنَ الْفُتُوَّتِ yine fütüvettendir. Asil insanın davranış kalıplarındandır. اَلَّا يَمَلَّ اِخْوَانَهُ وَيَثْبُتْ عَلَى مَوَدَّتِهِ Kardeşlerinden, dostlarından hiç usanmamak, yani onlardan bıkmamak. Ella yemelli ihvanehu ve yesbut sabit olması ala meveddetihi sevgisinde daimi olması. Ya burada iki nokta var. Dost kabul ettiğimiz, kardeş kabul ettiğimiz, bu daha çok hani kan kardeşliği önemli ama her zaman kan kardeşliğinden maalesef manevi kardeşliği çıkartamıyoruz. Yani bu da bir gerçek. Kan kardeşliği var, akrabalık var. Ama çeşitli sebeplerle belki yakınlıktan dolayı olabilir veya işte ailedeki ne diyelim yani birkaç asırdır devam eden bir takım problemler de oluyor. Sadece sizinle alakalı değil. Bu kan kardeşliğinden ziyade kan kardeş de olabilir ama asıl hikaye, asıl mesele manevi anlamda onu kardeş kabul etmek. Yani bu da ne ile oluyor? Burada ifade edildiği gibi sevmekle alakalı. Bakın sevgide sabit olmak. Yani sevgide sabit olmadığımız zaman kardeşliği sürdürmek biraz zor. Ne zaman kardeşimizle aramız bozuluyor? Kan kardeşimiz olsun veya olmasın. Ne zaman bozuluyor? Ona karşı olan sevgimiz azaldığında. Peki sevgi nasıl azalıyor? Ona güvenimiz sarsıldığında ilgileri birer için olması gereken prensipler devre dışı kaldığında ve sonuç itibariyle güvenimiz sarsıldığında sevgimiz azalıyor ve ondan sonra da o insanla beraber olmak ağır gelmeye başlıyor ve uzaklaşıyorsunuz. Yani bunu en yakınımızdan en uzağımıza kadar hep yaşıyoruz hayatımızda. Bir dönem bir insanla beraber bulunuyorsunuz ama işte o bulunma biçimi çok önemli. Yani şu tabii acı oluyor bazen. Siz iyi niyetle, güzel niyetle, severek kardeşinize bağlanıyorsunuz. İş yerinde olsun veya farklı yerlerde veya komşu olarak veya akraba olarak. Ama karşı tarafın öyle bir niyeti yoksa, aynı şekilde size ilgi duymuyorsa, yani sevgi manevi değilse, aslında bu çerçevede yani son zamanlarda ben hep şunu söylüyorum, önemli geldiği için bilmiyorum öyle anlıyorum, yani her şeyin manevileşmesi gerekiyor. Yediğimiz yemekten konuşmamıza kadar, eğer manevi boyutu yoksa bir şeyin, ruhi boyutu yoksa, içsel boyutu yoksa, daha doğrusu yani Allah rızası hedefi yoksa, o ne demek? Yani Allah için gayret etme, onun için davranma. Çünkü Allah için davranmak demek, yani Allah rızası kavramı çok kolay bir kavram ama yani içeriği çok ağır. Yani Allah'tan başka hiçbir şeyin devreye girmemesi, hiçbir menfaatin, hiçbir çıkarın devreye girmemesi meselesi. Dolayısıyla hani sırf yaratandan ötürü davranabilme kabiliyeti göstermek, yani manevileşmek demek bu. Bu durum tabii önemli. Yani ne için o zaman davranmış oluyorsunuz bu durumda? Allah'ın size vermiş olduğu emaneti, hilafet emanetini, kendisine halife olma. Ne demek o? Yani Allah'ın vermiş olduğu misyonu hayata geçirme vazifesi olan hilafet vazifesi emanetini, hani emanet ve hilafet kavramlarını beraber kullanırız. Çünkü hilafet görevdir. Allah çünkü bizi halife yaratmıştır. Bu da bir emanettir üzerimizde. Yüklemiş olduğu Allah'ın bir emanettir. Şimdi bu emanete riayet etme, işte sufilerin el ezmesinde Rabbiniz değil miyim? Evet Rabbimizsin şeklinde verdiğimiz bir söz var. Ahitleşme durumu var. Sufiler de böyle açıklıyorlar. İşte insan bu hayatta o el ezmesinde vermiş olduğu sözü tutması meselesi buradaki hayatı. Yani burada verilen bize 60, 70, 80 yıllık hayat aslında bunun için. Şimdi bu felsefeye sahip olduğumuzda ve hayat prensibi olarak bunu kabul ettiğimizde o zaman her şeyimiz manevileşiyor. Bu yani prensiplere göre hayatı dizayn ediyorsunuz. İnsanlarla olan münasebetiniz. Bu çerçevede hata da yapsa kardeşiniz, kusur da işlese siz onu Allah için sevdiğinizden dolayı uzaklaşmıyorsunuz. Neden? Çünkü ümmet bilinciyle yaşamam gerekiyor. Ümmet şuurunun oluşması gerekiyor. Ve pratikte de Müslümanların beraber olması gerekiyor. İşte olmadığı zaman neler olduğunu görüyoruz bugün. Peki nasıl olacak bu iş? Yani ben her hata yapandan uzaklaşırsam, her kusur işleyene sırt çevirirsem, o zaman biz yani ne eşimizle bir araya girebiliriz, ne anne babamızla, ne kardeşlerimizle, ne de tarikat kardeşimizle veya başka insanlarla bir araya gelme imkanı mümkün değil. Dolayısıyla o yüzden sevgide sabit olmak ve kardeşlerden her şeye rağmen, hatasına rağmen onu sevebilmek. Bunun yapılabilmesi için şunu hedeflemek lazım. Yani ben bu kardeşimi Allah'a kulluk için seviyorum. Dolayısıyla o sevdiğimden dolayı da kulluğumu gerçekleştirmiş oluyorum. Yani benim onu her şeye rağmen sevmem, kulluğumu gerçekleştirme aracı olarak kullandığım bir malzeme olduğu için ondan vazgeçmiyorum. Bakın burada neyi kullandım şu anda? Çok ciddi bir şekilde yani bir terapötik etkisi var bu işin. Karşımdaki insanın hatasına bakmıyorum. Niye bakmıyorum? Ya benim için onu sevmek, onunla beraber olmak, hatta onun kahrını çekmek. Bakın eşimizdir, çocuğumuzdur, anne babamızdır, kardeşimizdir, başka insanlardır. Ben zaten bu işi niye yüklendim? Niye bu davranışı gösteriyorum? Kendi kulluğumu gerçekleştirmek için bunlar malzeme bana. Yani ben herkese sırt çevirirsem o zaman malzemeyi tek tek ne yapıyorum? Kaybetmiş oluyorum. Bakın manevileşmekten kastım bu. Yani o zaman herkese sırt çevirdiğim zaman ben elimdeki malzemeyi kaybediyor duruma düşerim ve dolayısıyla malzeme de kalmayınca çorba da yapamazsınız, aç kalırsınız bu sefer. Yani manevi anlamda aç kalırsınız. Nasıl ki ben yok mısır çorbasını beğenmem, mercimeği beğenmem, işte onu yemem, bunu yemem, hepsi zararlı veya hepsi yani hoşlanmıyorum zarardan ziyade. O zaman ne yiyeceksin kardeşim? Yani bir yemek yemen lazım. Yani bir karnı doyuracaksın. Bir şekilde bir yol bulman lazım. Yani bir tür yemeği sevmen lazım. Yoksa olmaz. O yüzden değerli kardeşlerim, yani hayatı yaşarken tabii nefsimiz hep devrede olduğu için sürekli bize mazeret üreterek insanları sevmeme, onlardan uzak durma gibi tutumlara bizi sevk ediyor. Ve bir takım mazeretler de buluyor. Çok da malzeme var. Maalesef. Çünkü insanlar çok hatalar yaptıkları için yani onlara karşı durmak, ilişkiyi kesmek adına kullanabileceğimiz bir yığın malzeme var. Bu malzemeyi nefs bize kullandırıyor. Hatta bunu makulleştiriyor. Hatta dinileştiriyor. Yani bir takım dini gerekçeler de ortaya koyarak bizi bu durumdan uzaklaştırıyor. Bizim ancak sevgiyi ne zaman terk edebiliriz? El hubbu lillah, el buğdu lillah diyoruz. Yani Allah için tavır koyabiliriz. Deriz kardeşim bak ben sana değil. senin yaptığın davranışlar Allah'ın koyduğu kurallara uymadığı için ben de seni uyarmama rağmen sana söylüyorum, anlatıyorum, konuşuyorum. Ama sen buna rağmen devam ediyorsun. Ben senin bu davranışına tepkide bulunuyorum. Allah için sana tepkide bulunuyorum. Bak o da manevi. Yani kişinin kendisine değil. Bakın çoğu zaman şunu da yeri gelmişken söyleyelim. İnsanlara tavır koyduğumuzda maalesef hani bir hataları olduğunda onlara tavır koyacağız ya. Tepkide bulunacağız ya. Biz farkına varmadan nefsimiz o kişinin kimliğine, kişiliğine, şahsına tavır koymaya bizi sevk ediyor. Biz halbuki bu şekilde büyük bir hata yapmış oluyoruz. O kişi siz ona tavır koyduğunuz zaman şöyle anlıyor. Ha sen beni sevmiyorsun diyor. Bak çocuklar bile anne babalarına, eşler bile çoğu zaman yani hatasını söylediğinde, tepkide bulunduğunda hemen ha sen beni sevmiyorsun. O zaman yani bana değer vermiyorsun diye hemen bir değersizlik durumunu zihninde ne yapıyor? Yerleştirmiş oluyor. İşte bizim davranışlarımızı gösterirken bunu güzel bir şekilde ortaya koymamız lazım. Ben sana değil, bak senin bu davranışına, gafletine, tembelliğine, işte öfkene neyse o yani karşı koyacağımız şey neyse onu belirterek, bak sana değil, sen benim için önemlisin, çocuğumsun, eşimsin, dostumsun neyse benim için mühimsin, bir de Allah'ın kulusun ve biz seninle dinle kardeşiz. Dolayısıyla ben senin kendine karşı olamam. Fakat maalesef yine şeytan ve nefs iki azılı düşman, ezeli düşmanımız işbirliği yaparak bize o durumu yani kişinin kendisine tepkide bulunmaya bizi sevk eder, ediyor maalesef. Ve iş aslında Allah için tavır koyma, buğz etme noktasından çıkıp bir kişisel kavgaya dönüşüyor. İşte bakın bunların hepsini biz günlük hayatımızda yaşıyoruz. O yüzden mümin birey çok uyanık olmalı. Ne yaptığını çok iyi bilmeli. Ve yani böyle acele etmeden ne diyelim ilmek ilmek davranışlarını planlamalı. O yüzden bu işin bir arka planı olmalı. Yani durumlar meydana geldiğinde benim arka planda o durumlarla ilgili hazırlık yapmış olmam lazım. Ne demek istiyorum? Yani herhangi bir durumla karşılaştığımda benim daha öncesinden bir hazırlık yapmış olmam lazım zihinsel olarak. Yani şöyle bir durumla karşılaştığımda nasıl davranmalıyım? Nasıl bir tutum sergilemeliyim ve bu durumu nasıl izah etmeliyim? Hangi güzel davranışla, hani ayet-i kerime diyor ya, yani hikmetle Allah yoluna çağır, güzel davranarak. Çünkü ancak o zaman seni anlar karşıdakiler. Yoksa sen de onlar gibi düz mantıkla davranırsan, yani benden neyi farkın var diyecek sana ve tepkide bulunacak. Demek ki özetlersek, dostlardan hiç usanmamak, daima onları sevme konusunda ısrarlı davranmak fütüvet ahlakından bir parça imiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Yine bununla alakalı Sufimizin nakletmiş olduğu şöyle bir şiir var. Arapçası uzun olduğu için hani onu koymadım. Diyor ki Ahmet bin Yahya, beni somurtkanlıkla karşılayan, yani karşı karşıya geldiğimizde somurtkan olan, yüzü asık, ben olmadığım zaman yanında yerime başkasını dost tutan, bakın gerçek dost siz olmadığınızda da sizi dost olarak var kabul eder. Hani sevdiğimiz insanı uzakta da olsa ne yaparız? Hep var olarak hissederiz. İşte bakın mürşidimize, mürşid-i kamile rabıta işte böyle yapılıyor. Yani birileri rabıtaya hep karşı çıkar ya. Niye karşı çıkıyorsun? Sevdiği insanı hayal ediyor, onu düşünüyor. Yani sevdiği insan ona Allah'ı hatırlattığı için onu hayal ediyor. E diyor Allah varken diyor diğerleri ne işin var diyor. Ya tamam da Allah'ı hatırlatıyor ama. Yani ben Allah'ı her an gafletimden göremiyorum. Zaten her an Allah'ı görebiliyorsan sen zaten müşrik olmuşsun. Sana rabıta yapılır yani. Senin rabıta yapmana gerek yok. Sen zaten hakikaten her an Allah'ı hatırlayan bir varlıksan, insansan mesele yok zaten. Ama niye biz o büyük insanlara yani hep yaşıyoruz değil mi? Mesela dinliyorsun, canlanıyorsun. Yani sohbetini dinlerken, ismi anıldığında, bir hatırası gündeme geldiğinde kendine geliyorsun. Ha demek ki gaflettesin ki kendine geliyorsun. Veya gaflette değilsen bile, canlıysan bile canlılığın artıyor. Çünkü seyri sülükün, manevi yolculuğun şeyi yok ki, nihayeti yok ki. Yani mertebelerin de sonu yok. Dolayısıyla herhangi bir mertebede olsam bile o kişiyi hatırlamak, onu insanı kamil olarak, erdemli insan olarak tanıyorsun ya, kabul ediyorsun. Ve dolayısıyla o insanın isminin anılması, bir hatırasının gündeme gelmesi, sohbetinin dinlenmesi insana bir canlılık kazandırıyor, kendine getiriyor. Yani böyle bir rabıta niye şirk olsun? Sonuç itibariyle bunların hepsi Allah'la bağlantılı şeyler. O yüzden bunları tekrar tekrar söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü her şeye rağmen, bütün açıklamalara rağmen bazıları hala aynı şeyleri tekrar etmeye devam ediyorlar. O zaman biz de aynı şeyleri söylemeye devam edeceğiz ki anlaşılsın. Demek ki yani dost ile karşılaşınca dost yüzünü asmaz. Hemen o an şey olsa bile, hani diyelim ki morali bozuk olabilir. Hatırlıyorsanız yaz döneminde okuduğumuz bir 5 madde vardı. Bunlardan biri de yani üzüntülü olduğu halde huzurlu olduğunu hissettirmek. Tamam, içinde bir sıkıntı olabilir. Ama her sıkıntımız var diye yani böyle somurtkan davranırsak o zaman yani ne evde hayat olur ne dışarıda hayat olur. Dolayısıyla kardeşlerimizle karşı karşıya kaldığımızda içimizdeki o hüznümüzü saklamak ve ona iyi bir durumda olduğumuzu hissettirmek. Ve sohbet derinleştikçe hüznün varsa onu da paylaşırsın. Ondan nasihat istersin. Yani yardım istersin. Bu da mümkün. Ama ilk karşılaştığın an somurtkan olmak iyi değil. Veya halini düzeltemiyorsan, o anda durum değişikliği yapamıyorsan olabilir. Çok kuvvetli bir hüznün vardır. Onu hemen ifade etmek lazım. Kusura bakmayın kardeşim. Yani ben şu an çok üzüntülü bir durumdayım. Şöyle bir hadise yaşadım. Yani ben mesela bir arkadaşımı aradım. Yani ağlayarak bana telefonu cevap verdi. Hocam dedi, annemin ölüm haberini aldım. Kusura bakmayın dedi. Bak, cevap da verdi yani. O an yani ben de şaşırdım. Ben onu yani şey için aradım. Merhaba demek için aradım ama o an annesinin ölüm haberini veya işte almış yeni. Tabii ki hali üzüntülü. Yani bunu gayet normal bir durum. İnsanın her türlü hali var. O yüzden bazen de somurtkan gördüğümüzde de yani hemen üzerimize alınmayacağız. Hemen farkına varmadan o kardeşimizin durumunu araştırmak, sormak, vaktini beklemek. Ya hakikaten o gün seni üzüntülü gördüm. Yani bir derdin vardı galiba. Hani yapabileceğim bir şey var mı diye sormak lazım. Hemen üzerimize alınmanın bir anlamı yok. Çünkü o beni gördüğü için somurtmuyor muhtemelen. Öncesinde bir olay olmuştur yani. Ha benimle de alakalı ise o zaman onu da bana söylemesi lazım. Niye kızdı, niye küstü bilmek lazım. Ben olmadığım zaman yerime başkasını dost tutan kimse dost değildir. Yani benim yerime bir başkasını koymuşsa, hani bu tabii bir şiir. O zaman demek ki ben değil, öbürü dost olmuş oluyor. Yani ben yokken de benim varlığımı hissedecek. Bakın dost, gerçek dost, yani olmadığında da onun dostluğunu hisseder. Dost odur ki visali devamlı olur. Yani ne demek? Devamlı vuslat halinde olur. Fiziken varsa da, yoksa da. Hani o yüzden ne yaparız? Sevdiğimiz insanlar uzakta da olsa hep onların hasretiyle, vuslatıyla sanki berabermiş gibi kendimizi hissederiz. Bak Allah için de aynı şeyi yapmamız lazım. Yani Cenab-ı Hak'tan şu an uzak olabiliriz. Hani bu dünya alemindeyiz, mülk alemindeyiz, melikuti alemde değiliz. Oradan buraya gönderildik. Cismani bir boyut kazandık. Yani bu dünyanın mülk aleminin etkileri üzerimizde etkili bir şekilde devam ediyor. Hep aldanıyoruz. Yani bir şekilde bu mülk aleminin cazibesi geçici de olsa, geçici olduğunu da bilsek yine maddesiyle, makamıyla, her şeyle bizi ne yapıyor? O geçici de olsa bir şey var onun, yani etkisi var. Böyle bir alemde yaşarken ne yapacağız? Cenab-ı Hak ile vuslat halinde olduğumuzu hissederek yani ve daha güzel bir alemin, daha güzel bir dünyanın bizi beklediğini, ahiretin, ebedi saadetin bizi beklediğini, ebedi nimetlerin, güzel nimetlerin bizi beklediğini düşünerek buradaki nimetlerin geçici olduğunu, fani olduğunu düşünmemiz lazım, anlamamız lazım. Ne zenginler kaldı, ne makam sahipleri kaldı, hepsi gitti. Neredeler hani? Nerede Kanuni Sultan Süleyman? 46 yıl değil mi tahta kaldı. Bir ömür neredeyse hani, ama gitti. Yani gidiyor bunlar. Eğer o tahtta kaldığı dönemde tahtını manevileştirmişse çok güzel. Yani o zaman Cenab-ı Hak ona lütfuyla muamele edecek. Yani Karunlar kalmadı, Firavunlar kalmadı, hiç kimse kalmadı. Hiç kimse kalmayacak. Bugün de güçlü olanlar kalmayacaklar. Aslında önemli olan şu, Cenab-ı Hak size bir güç vermişse, maddi güç vermiş olabilir, ilim gücü vermiş olabilir, ne verirse yani ne vermişse aslında hepsini imtihan için vermiştir. Senin onu manevileştirmen lazım. Ona bir mana katman lazım. Ve bunu Allah için kullanman lazım. Allah için kullanırsan hiç korkma. Hepsi ibadet oluyor. İlim dağıtırsın, para dağıtırsın, ne bileyim fikir dağıtırsın. Yani o yüzden hayat bir cihattan ibarettir diyoruz ya. Yani cihat ne demek? Mücadele etmek. Bir davamız var, bir meselemiz var. Yani Allah'ın vermiş olduğu, bize vermiş olduğu o emaneti insanlara ulaştırmak istiyoruz. Bakın bir insan kalksa dese ki, ey Müslüman kişi bana dese mesela, sen beni gördüğün zaman bana bu emaneti aktarmadın. Değil mi? Anlatmadın. Ben de bu yüzden kör gittim, bilmeden gittim derse ne yapacağız biz? Yani o yüzden bütün dünyaya o yüzden yabancı dil öğrenmek lazım gerçekten. Hani hocamız rahmetli bana hep söylüyordu. Neden? Çünkü başka dillerle başkalarına aktarmamız gerekiyor. Hepsi hesap sorar. Siz bize bu emaneti anlattınız mı? Bildirdiniz mi? Tebliğ ettiniz mi? Anlattınız mı? İslam ile aramızda bir yığın engel vardı. Birçok Avrupalı insan, biraz köy hayatı yaşayan, hani şehrin dışında yaşayan, şehirde yaşayanların da ayrı dertleri var. İslam'la alakalı olumlu düşünemez. Çünkü televizyonlarda her tarafta İslam artı şiddet şeklinde bir şey var yani, anlayış var. Ve bunu göstermek için de Batı medeniyeti birçok terör örgütü kurmuş. Bak hala durmuyorlar, vurmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla yani İslam artı sanki böyle şiddetmiş gibi algılatıldığı bir ortamda sizin İslam'ın barış dini olduğunu ne diyelim yani o güzelliğini, rahmetini o insanlara anlatabildiniz mi? O insanlar bunu fark edebildiler mi? Bunu fark ettirmemiz lazım. Bu da dostluklarla olur, irtibatlarla olur, sevgiyle olur, anlatmakla olur. Bunların hepsini yapabilmek için yaşamakla olur. Sizi gördüğü zaman uyanması lazım. Yani ha bu Müslüman. Ben Belçika'da komşuma sormuştum. Çok saf bir komşum vardı böyle ama çok saftı. Yani Brüksel'e 50 kilometre uzakta bir yerde oturuyoruz. Oraya bile gitmemiş hayatında yani düşünün. Dedim ki ya dedim nasıl görüyorsun biz dedim yani komşuyuz falan filan. Ya senin dedi bir dini bir şeyin var galiba dedi. Bir şey var dedi bana böyle tam da bilmiyor tabii. Çok saf bir insan hakikaten. Kültür olarak şey düşük. Ama senin bir dinin var dedi. Bir şeyin var dedi bana. Yani böyle bir şeyi ha, ben fark ettim etmedi mi diye aslında sordum. Güzel dedim fark etmiş bir şeyleri. Yani fark ettirmemiz lazım. Ama tabii yetiyor mu bunlar? Yetmiyor. Daha çok fark ettirmek. Yani bizim aslında onlar için, dünya için vazgeçilmez insanlar olduğumuzu hissetmeleri lazım. Gelin bizi siz idare edin demeleri lazım. İdareyi, toplumu, düzenini kurmayı. Gelin siz yapın. Bunu ancak siz yaparsınız şeklinde bir imajı oluşturmamız lazım. Bu da çok tabii mükemmel bir yaşamla olur. Evet. Dost odur ki visali devamlı olur. Devamlı benimle bir olur, beraber olur. Fiziki olarak olmasam da benimle beraberdir. Herkese karşı benim sırrımı korur. Bak. Yani sırrı korumak gerçekten büyük bir cihat yani kolay değil. Çoğu zaman insanlar bize sır verirler ama biz o sırrı ne yaparız? Dağıtırız. Hele kızdığımızda iyice dağıtırız. Halbuki dostluk zamanında bana o sırrı vermiş. Benim o sırrı aldığım zaman dilimindeki dostluksa onu korumam lazım. Sonra kızmış olabilirim. Yani kızdığım yer olur. Ama kızdığımdan dolayı bana daha önce iyi durumdayken güvenerek vermiş olduğu özel bilgileri dağıtmak hakikaten fütüvet ahlakına hiç yakışmıyor. Yakışmaz. Yani biz o dost anında dostken bana vermiş olduğunu dostluk sırrı olarak kabul edip orada kalacak. Kızdığım zaman eğer kızmışsam Allah için tabii kızmam lazım. O zaman da niye kızdığımı söylemem lazım. O başka bir şey. Ama sırlarını dağıtmak, özel durumlarını ifşa etmek gerçekten çok tehlikeli bir durum. Yani bunlar tabii bizim yani manevi gelişmekle alakalı. Evet. durumlar. Bak ne güzel bir söz daha var. Bunu da söyleyerek maddeyi bitirelim inşallah. Evet, Bağdat'ta Zahid Ebu'l-Feth el-Kavvas'ın şöyle dediğini işittim diyor. Men merle ihvanehu bila sebebin fe'lem enne mevettetehu lem tekun illa li tama'in. Çok güzel. Men merle ihvanehu bila sebebin, kim ki sebepsiz yere kardeşlerinden usanırsa, ilgiyi keserse, sevgisini bitirirse, fe'lem bil ki enne mevettetehu, onun sevgisi lem tekün değildir, olmamıştır. Ne için olmuş o zaman? İlla ancak li tama'in, çıkar için olmuştur. Yani bir insan size sevgi duyuyorsa aslında bu sevginin de mahiyetini ölçmek lazım. Mesela çok zenginsinizdir, sizden çıkar sağlamak için yaklaşır. Bir makam sahibisinizdir, sizden yine bir çıkar elde etmek için. Yani karşımdaki insan benden istifade edebilir. Yani zenginliğimden, makamımdan, ilmimden, yani o ayrı bir şey. Ama bunu sırf çıkar için yapıyorsa, hani ve o çıkar ilişkisi bittiği andan itibaren ters dönüyorsa, bu manevi değil. Yani o yüzden tekrar ifade etmek edersek, gerçekten bütün davranışlarımızın manevi içerikli olması, Allah rızasına yönelik kendi ruhi hakikatimizi, cevherimizi yaşamak, gerçekleştirmek ve kendimizi insanı kamil yapmak için bütün bu malzemeyi kullanmalıyız. Öyle olduğu zaman bakın, hikaye şundan ibaret oluyor. Ben olgunlaşmak için çalışıyorum. Sizinle olan münasebetim, her türlü münasebetim aslında kendimi olgunlaştırmak için malzeme olarak kullandığım şeylerdir. Siz de aynı şekilde. Yani manevi durumu, olgunlaşmayı sağlamak için malzeme olarak kullanmak demek, sizlerle olan münasebeti Allah için kurmak demektir. Bakın mesela eşle de öyle. Şimdi eşler arası kavgaların çoğu nereden kaynaklanıyor? Manevileşme sürecine girmedikleri için sıkıntı çıkıyor. Ne demek? Bir menfaat çatışması oluyor. Ailedeki fertlerle olabilir, sizinle olabilir. Veya biri beklentisine cevap bulamıyor. Ve bu sefer de ne oluyor? Tepkide bulunmuş oluyor. Halbuki ilişki manevi olsa, yani ben eşimle Allah rızası için Allah'la olan münasebetimi gerçekleştirmek için evlenmişsem eğer, o zaman bütün ilişkilerimiz, bütün davranışlarımız, bütün fedakarlıklarımız, hepsi ne oluyor? Kendimi gerçekleştirmek, Allah'a kulluğumu gerçekleştirmek için malzeme olarak kullanmış oluyorum. O yüzden İbn Arabi bunu çok güzel izah ediyor. Kadınla erkeğin evlenmesi, nikahlanarak bir araya gelmesinin en temel hedefi Allah'ı müşahede etmeyi tamamlamak içindir. Kendi üzerinden insan Allah'ı müşahede eder. Ama bu kısmi bir eksik, noksan bir müşahededir. Çünkü ben erkek olarak erkek olma üzerinden Allah'ı müşahede ediyorum. Evet, bu tamam. Ama ben kadını tanımıyorum. Evlendiği zaman kadın üzerinden de, insaniyetin bir parçası olan kadın üzerinden de Allah'ı müşahede etme imkanı bulmuş oluyorum. Yani hikaye ne biliyor musunuz? Karşımızdaki insanın güzelliğinden tutun davranışlarına kadar, işte çocuk doğurmasından çocuğa baba olmasına kadar, ne kadar ilişki biçimi varsa, hayatı yaşarken ne diyelim, kullanmak durumunda olduğumuz ne kadar ilişki biçimleri varsa, hepsinin aslında nihai hedefine Allah'ı tanımak, marifetullah. Çünkü o güzelliği kadına da erkeğe de Allah verdi. O şefkati, merhameti Allah verdi. Kadına çocuk doğurma fırsatını Allah verdi. Neyse artık, yani elimizde hangi imkanlar varsa erkek ve kadın olarak, bu imkanların hepsi Allah tarafından verilmiştir ve dolayısıyla Allah'ı tanımak için fırsattır. Eşimize bu gözle bakarsak o zaman ne olur? Onun olgunlaşması, gelişmesi ve onun da müşahedesini tamamlaması için siz çalışırsınız. Yani şöyle düşünün, ev içerisinde daraldığınız zaman, sıkıntıya girdiğiniz zaman nefs çünkü daraltır. Bu aklımıza gelse, ya ben eşimle olan münasebetim marifetullah'ı elde etmek, Allah'ı müşahede etmek. Yani hedef bu. O zaman yani benim bu tür manipülasyonlara gidip de yani kavgayı devam ettirmenin bir anlamı yok. Evet, sıkıntı olabilir. Nefs devreye çünkü her zaman giriyor. O araya girecek. En çok girdiği yerde karı koca arası, biliyorsunuz. Çünkü o ilişki çok mükemmel, yani ne diyelim, çok boyutlu bir ilişki. Tek boyutlu değil ki. Sadece karı koca değil. Akraba ilişkileri var, işte kayınvalideden görümceye kadar, bilmem eltiye kadar bir sürü parametre var abi. Bir tane değil ki yani. Şimdi hepsinin konuştukları, yaptıkları sisteme ne yapıyor? Çomak sokuyor. Öyle diyelim avami tabirle. Sistem bozuyor. Ama sizin ne yapmanız lazım? Yani böyle bir otoban gibi büyük bir koridor açıp biz buradan yürüyeceğiz. Marifetullah'ı elde etmek için bu yoldan gideceğiz. Diğer şeyler kenarda kalacak. Onları kenara bırakmadığımız sürece, tek tek onlarla uğraştığımız sürece yol alamayız. Yani bakın, evlilik, dün akşam Birika'da okuduk, çok güzel bir hadis-i şerif gelmişti. Yani dinimizin yarısı takva ise bir o kadarı da evliliktir. Saliha bir kadındır. Efendimizin bu minvalde hadis-i şerifi var. Çünkü saliha kadının yani ne kadar bereketli olduğu, sağladığı bereketlerin çok boyutlu olduğunu hadis-i şerif anlattı. Şimdi oraya girmeyelim. Yani dolayısıyla sanki takvayı elde etmenin yarısı demiş oluyor. O yüzden mesela günümüzde biliyorsunuz kadın üzerinden çok oyunlar var, filmler var. Onun güzelliğini, onun bedenini, cazibesini kullanarak gerçekten bizi tahrip ediyorlar. Dolayısıyla kadın konusuyla alakalı ciddi çalışmak lazım. İşte İslam düşüncesinde kadınla alakalı üretilen fikirleri güncelleyerek onun konumunu yeniden belirlememiz lazım. Zaten her şeyi yeniden belirlemeye ihtiyacımız var. Her şeyimiz elimizden gitti zaten. Biz her şeyi sıfırdan yeniden inşa etmemiz lazım. Yani sıfır noktasından başlayıp her olaya, her duruma yeniden bakmamız lazım. Başka çaresi yok. Evet, bu tamah kelimesini biliyorsunuz zaten, çıkar. O yüzden değerli kardeşlerim, şunu söyleyerek burayı tamamlayayım. İnsanlarla olan münasebetimizi kurarken, her türlü münasebette karşımızdaki insanın bizimle ilişkiyi kurma biçimini ve içeriğini tahlil etmemiz lazım. Bu insan benimle hangi minvalde ilişki kuruyor? Çıkar ilişkisi mi? Sadece, yoksa manevi ilişki mi? Bakın, manevi ilişkide çıkar zaten var. Hani kardeş olduğumuz zaman manevi anlamda zaten bir ihtiyacı oldu, yardımcı olacaksın. Zaten senden istifade edecek. Ama sırf istifade etmek ve o çıkar elde etmek içinse, o bittiğinde ilişki bitiyorsa, bu ilişkiden hayır çıkmaz. Bunu kenara bırakmak lazım. Ve bu ilişkiyi sürdürmemek lazım. Karşı taraf şunu anlamalı. Bu tek boyutlu, çıkara dayalı ilişkinin benim kişiliğimde, şahsiyetimde yeri yok. Benimle bu tür ilişkiye girme. Benimle ilişkini manevileştir. Ondan sonra sırtıma bin, her şeyi al. Ama manevileştir. Çünkü ben de senin davranışların vesilesiyle Allah'a yaklaşacağım. Şimdi benim Allah'a yaklaşmam sadece benim davranışlarımla doğru orantılı değil. Bak, eşim üzerinden, çocuğum üzerinden, anne baba üzerinden, kardeşlerim üzerinden, neyse. Yani onların da, onlarla kurduğum ilişki üzerinden veya onların benimle kurduğu ilişki üzerinden ben Allah'a kulluğumu gerçekleştireceğim. Marifetullah'ı elde edeceğim. Dolayısıyla yani benim marifetullah'ı elde etmem noktasında niye önüme engel koyuyorsun? Çıkara dayalı bir ilişki kurduğun zaman o ortaya çıktığında benim sana güvenim sarsılıyor ve insanlığa güvenimi sarsıyorsun. Bakın ne oluyor? Biz ticarette ve benzeri şeylerde insanlardan darbe yediğimiz zaman ne diyoruz en sonunda? Kimseye güvenmiyorum demeye başlıyoruz. O zaman kimseye güvenmiyorum demek, hayat içerisinde yani insanlarla olan münasebeti bırakmaya doğru gitmek demektir. Zaten bakın, depresyonun da bir sebebi bu. Yakınlarla ilişkilerin iyi gitmediği ortamlarda genelde insanlar depresif olur. Çünkü niye? İlişkiler iyi gitmiyor. Sevilmiyor, sayılmıyor, değer görmüyor. Sevilmediğini, sayılmadığını, değer görmediğini düşünen bir insan ne olur? Kaygılanır. Kaygı bozukluğu başlar. Depresif olur. Kendini kötü hisseder. İşte psikiyatrik hastalıkların birçoğunun da bundan kaynaklandığını doktorlarımız bizden daha iyi biliyor. Ama biz de onlara işte bu konuda manevi konulardaki tasavvufun üretmiş olduğu bu bilgileri aktararak diyoruz ki siz psikiyatriye, psikolojiye bu manevi olan bilgileri alın, kullanın, insanlara asıl tedavinin bu boyutta olduğunu da ifade edin. Sadece insanların beynini, yani ne diyelim, hedef edinmeyin yani. Beyin sonuçta somut bir olaydır. İşte hormonlar somut şeylerdir. Ama o beyni etkileyen, o hormonları etkileyen, insanın fizyolojik yapısını etkileyen psikolojik ve daha da ötesinde manevi bir durum var. Bakın, benim ruh halim iyi olduğunda ne oluyor biliyor musunuz? Ruh haliniz iyiyse bedensel hastalığınızı bile neredeyse unutuyorsunuz değil mi? Ama ruh haliniz iyi değilse, kaygılıysanız, depresifseniz, ne diyelim yani kendinizi beğenmiyorsanız, işte problemleri güncelliyorsanız sürekli, havatır dediğimiz tasavvuf literatüründe gelip geçici geçmişe dair bir sürü kötü hatırayı hatırlamaya devam ederseniz, zikir yapmazsanız, bakın zikir yapmak ne demek? Aslında bir anlamda Allah'ı hatırlarken geçmişteki travmatik olayları ne yapıyorsun? Kenara bırakıyorsun. Yani her travmatik olayla ben ilgileneceksem o zaman benim sağlıklı olmam mümkün değil. Dolayısıyla bütün bunların beynimize, önce kalbe, sonra beyne yüklemiş olduğu o ağırlıklar insanı hasta eder. Sağlam insan bile hasta olur. Bakın, bütün bu okuduğumuz şeyler aslında bizim ruh sağlığımızı korumak için ciddi manevi önlemlerdir. Evet.